Türkiye'nin liderleri Koray Bilici'yi anlatıyor.
Herkese merhaba, hoş geldiniz. Türkiye'nin liderleri Koray Bilici anlatıyor sohbetleri serisi. Carbox CEO'su sevgili Mehmet Çelikoğlu ile devam ediyor. Bugün çok keyifli bir sohbet olacak. İkinci el araba alım satım pazarında teknolojiyi, dijital dönüşüme birçok bağlantılı konuşacağız. Hoş geldin Mehmet, nasılsın?
Hoş bulduk, teşekkür ederim Koray, çok iyiyim. Sizler nasılsınız?
Vallahi bizler de iyiyiz. Şimdi ben tabii seni tanıyorum. Dinleyenlerimiz de seni tanımasını istiyorum. Kariyer basamaklarından da bahsederek kendini tanıtabilir misin?
Tabii ki. Ben aslında bilgisayar mühendisiyim. Lisans eğitimim Boğaziçi Bilgisayar. Birkaç yüksek lisans yaptım. Executive MBA gibi, girişimcilik, iletişim, Marmara iletişim gibi. Kurumsal hayatımda aslında farklı sektörler, şirketler var. Türkcell, Türk Telekom'da yöneticiliklerim var. Unilever var. Hızlı tüketim malları orada pazarlamada. Sonra perakende görüyoruz aslında. Fransız Dartip vardı hatırlarsanız. Sonra Bimex tarafından acquire edilmişti, satın alınmıştı. Dartip'te e-ticaret ve pazarlamadan sorumlu board memberlığım var. Son olarak da aslında girişimci olmadan önce MediaMarkt'ta e-ticaret direktörüydüm. MediaMarkt.com.tr'yi kuran ekibi kurarak başlamıştık yaklaşık 10 yıl önce. Sonra da Garaj Sepeti isimli bir girişim kurdum. Yemek sepeti kurucularından Meli Ödemiş ilk ortağım. O sebeple de adına sepeti dedik. Otomotivin dijital dönüşümünü yapmaya çalıştık. Şirket işte Arabacom, Taşıt.com gibi ve iki tane data şirketi acquisition'ları yaptı. Türkiye'nin en büyük 35. internet şirketi oldu ciro anlamında. Oldukça hızlı yükseldi. Yaklaşık 5 milyon dolarla tamam falan. Ondan sonra dünyada bir yatırım turundayken dünyanın bu işteki aslında tabiri caizse babası Decacorn, yaklaşık 10 milyar dolar değerleme düzeyindeki Kavak Intermediate Holdings tarafından Garaj Sepeti satın alındı. Ben şu anda hem Kavak'ın artık global bir hissedarı olarak devam ediyorum, hem de Türkiye'nin icra kurulu başkanıyım, CEO'luğunu yapıyorum. Türkiye'de Kavak Carbox markasıyla inşa ediyoruz. Çok hızlı bahsedersem bu şekilde.
Çok güzel kariyer basamakları, hepsi böyle üst üste gelmiş. Şimdi Mehmet, bir teknoloji şirketinin liderisin ve pandemi dönemiyle bir dijital dönüşüm, devrim yaşadık. Bu dönemin çıktılarını da konuşalım ve Carbox bu süreci nasıl yaşadı onu da bir anlatmanı istiyorum.
Süper, COVID sürecini. Biz aslında Carbox Pre öncesi Garaj Sepeti de yakalandık COVID'e. Tabii e-ticaretin önce bir endişe oluştu, ne olacak, ne bitecek falan. İnsanların dışarı çıkmadığı bir dünyada nasıl araç ticareti yapılabilir? Çünkü bizim işimiz online'dan araç ticareti yapmak olsa da fiziksel boyutu var biliyorsunuz. En kötü notere gitmeniz gerekiyor transaction için. Bazı ülkelerdeki gibi bizde de noter var. Devlet dairesinin kapalı olması, noterin kapalı olması var. Ancak sonra rüzgarı çok iyi aldı sektör. Bütün online sektörlerde olduğu gibi müşterilerin daha fizikseldense dijital karar verme şey arttı aslında yaklaşım tendansı. Bence dijital dönüşüm bir yaklaşık 5 sene hızlandı overall'da baktığımızda. Bizim sektörü de çok hızlı etkiledi. Carbox da aslında globalde Kavak olarak işte o dönem unicornluğun üzerinden 4 milyar dolar, 8 milyar dolar, 10 milyar dolar gibi değerlemelerini çok hızlı yukarı çıkardı. Bizim en büyük aslında dünyadaki rakibimiz Amerika'da IPO yaptı. Bana aslında pozitif çıkıldı böyle bir süreçten. Tabii ki insanları kaybettiğimiz üzücü bir dönem, panik yaşanılan bir dönem ama iş hayatı olarak bakarsam çok pozitifti. Biz de o dönemde zaten Covid'de exit ettik şirketi sattığımızda. Hatırlıyorum Meksiko'ya geliyordum falan, hep uçak iptal, gidildi gidilmedi, maskeler falan, o dönemlerdi yani. Biraz ben pozitif değerlendiriyorum.
Evet, hepimiz o dönemde gerçekten bir tarafta travmatik gelişmeler vardı, bir tarafta da çok hızlı bir dönüşüm vardı. Bizler açısından da son derece aslında gelişime uygun bir dönemdi. Şimdi artık Aralık ayının sonuna geldik. 2022 yılını geride bırakıyoruz ve işte 2023'e sayılı günler kaldı. Seninle bu hedefler, hayaller, onları da konuşacağım. 2023 yılının sonunda yine bu dönemlerde böyle bir toparlayacağız seninle yine. Carbox nerede olacak?
Carbox 2023'ün sonunda Türkiye'de otomotivin, ikinci el otomotiv piyasasının en büyüğü olur. Öngörüm o yönde. Bireylere yapılan ticarette tabii biliyorsunuz toplu kurumlar arası satış vesaire araba piyasasının o gözükmeyen boyutu da var. son kullanıcıya, bizim binici diye tabir ettiğimiz sürücüye yapılan satışlara bakıldığında Türkiye'nin en büyük ikinci el oyuncusu olur diye görüyorum. Çok fragmente bir pazar bu. Yani bir basit bir örnek vereyim mesela. Türkiye'de 200-300 arabayı bir lokasyona koyup satmak bile bizlerden önce rüyaydı ya da gelinen maksimum noktaydı. İnsana çok az geliyor. Yani 300 araba bir yerde vardır herhalde. Bütün Türkiye'ye bakın bulamazsınız satış anında 300 arabanın bir yerde olduğu yeri. Bizim ilk açtığımız showroom'umuz 950-960 kapasiteli Eyüp'te açtığımız showroom'umuz. Yani tam bir delilik. Kimse 1000 tane arabayı alıp bir showroom'a koymadı biz gelene kadar. Dolayısıyla böyle bold, sakin, dikkatli hareketler yapıyoruz. Ben lider olacağımıza inanıyorum. Bir de hep şuna inandım. Müşteri merkeziyetçilik herkesin ağzında olan bir şey ama biz gerçekten çok önemsiyoruz. NPS dediğimiz bu Net Promoter Score ölçümlerinde 80-90 puanlarla çok yüksek müşteri memnuniyeti yaratmak ilk yıldaki hedefimizdi. Çünkü araba öyle bir şey ki cips aldığınızdaki deneyimi kimseye anlatmıyorsunuz ama araba aldığınızda onunla ilgili konuşuyorsunuz ya da arabanızı sattığınızda. Ben o viral güce çok inanıyorum. O yüzden bir numaralı KPI'miz bizim çok yüksek, yani kabul edilebilir yükseklikte değil, obsesif şekilde çok yüksek müşteri memnuniyeti. Onun viral etkisini de yavaş yavaş hissediyoruz. Bir iletişim faaliyetinde bulunmasak da talep artışı devam ediyor. Bu da hep viral. İşte arkadaşım tavsiye etti, dayımın oğlu gelmiş, almış falan. Hani böyle çok fazla tavsiye duymaya başladık. Bu çığ gibi artacaktır diye düşünüyorum. Çünkü zor bir iş. İkinci el araba çok büyük güven istiyor. Şeffaflık, hem fiyatlaması hem teknik anlamda. Biz yenileme merkezimiz olduğu için arabaları baştan sona yenileyip almost new dediğimiz hale getiriyoruz. Yeni gibi. Bir arabanın üretimi 10 gün sürüyor. Yani arabanın öyle yıkadım, cilaladım falanından bahsetmiyorum. 10-12 gün. Yani bütün balataları, motor, yürüyen aksamlar falan her şey elden geçiyor. Bir gün inşallah fabrikamızı ziyaret ederiz. Bu tabii çok büyük güven tesis ediyor ve arabayı aldıktan sonra müşterinin memnuniyeti çok yüksek. Bunun viral etkisiyle lider olacağımızı öngörüyorum. Biraz uzun cevap verdim ama kusura
bakmayın. Yo, çok zaten duymak istediğim de detaylı ve hani step by step bunları paylaşman. Memnuniyetle 2023'ün ilk zamanlarında gelelim. Bütün bu operasyon merkezini de gezmek isterim, görmek isterim. Tekrar beraber değerlendirelim isterim. Şimdi senin Mehmet girişimcilik kasın da kuvvetli. Ve bizi dinleyen girişimci arkadaşlar ve girişimci olma yolunda emek sarf eden arkadaşlara neler önerirsin, neler söylemek istersin?
Valla birincisi aslında iyi bir pazar bulup o pazarda iyi bir problem bulmak. Ben aynı zamanda melek yatırımcıyım. Onu geçmiştir tahminim yaptığım yatırımlar. Çok fazla girişimciyle de hala iletişimimi sürdürüyorum. Gençlerden beslenmeye devam ediyoruz. Birinci baktığım şey o oluyor mesela. Pazarın büyüklüğü ve derinliği. Biz otomotiv sektörü olduğu için çok komplike bir sektördü. Mesela faydasını gördük. Yani çok niş problemlere odaklanmamak. Eğer nişse de globalde baktığımızda anlamlı bir büyüklük yapması lazım. İkincisi çok iyi ekip kurulmasını tavsiye ederim. Bazen alelacele, hani böyle birkaç arkadaş bir araya gelip güzel bir fikir bulduk. Hadi kurduk, nasılız? İşte %30 paylaştık hisseleri, kurduk falan ama kuruluşa biraz emek harcamak ve hangi yetkinliklere ihtiyaç var üzerinde kafa yorup gerçekten çok iyi arkadaşları ekibe katmak lazım. Çünkü girişimcilik zor bir yolculuk. Resilience dediğimiz çok yüksek dayanıklılık isteyen bir şey. Defalarca duvara çarpıp geri kalkmak gerekiyor. Sen de çok iyi biliyorsun bir girişimci olarak. Yani olmuyor mu acaba'yı yüzlerce kez yaşayıp ama yüzlerce kez de sabah yataktan kalktığında ilk günkü self motivation'la, o öz motivasyonla kalkabilmek lazım. Dolayısıyla girişimcide aradığımız en önemli skill aslında dayanıklılık ve öz motivasyon. Tabii ki teknik yetkinlik de önemli. Ben bir tavsiye olarak da şunu söyleyebilirim. Geçen Boğaziçi Üniversitesi'nde gençlerle üniversiteden hemen sonra girişimci olmak biraz daha fazla zorluk içerebilir. En azından birkaç yıl mutlaka kurumsal deneyim çok faydalı oluyor. Araştırmalar da bunu gösteriyor. Başarılı girişimcilere bakıldığında aslında neredeyse hepsinin, işte unicorn yaratmış bütün girişimcilere bakıldığında neredeyse hepsinin kurumsal bir geçmişi var. Oraya ait olduğunu düşünmeyerek, ben az önce söyledim, girişimcilik yüksek lisansı yaptım da kurumsal şirkette çalışıyordum. Yani girişimci olmaya karar vermiştim. Ama o kurumsaldaki deneyim, doğru kişi istihdam etmek, 3-5 kişiyken problem değil. 200-300 kişiyken organizasyonu motive edebilmek, bir karşılarında konuşarak sonuçlara etki edebilmek, bunlar deneyimlemeden çok zor edinilecek şeyler. Kitapta yazmaz bir organizasyonu nasıl motive edebileceğiniz. Tabii yazar ama yani çok teorik kalır. O yüzden biraz kurumsal deneyimi de tavsiye ederim. Bir de şunu söylüyorum hep. Biz merkezimize hep güveni koyduk. Doğrusuyla, yanlışıyla güven üzerine çalıştım. Ben Speed of Trust'a çok inanıyorum. Akademik olarak da araştırdım. Nasıl hızlı balık olabilirim büyük balığı yemek için diye hızdan Speed of Trust'ı buldum. Güven varsa bir ortamda, çok da güzel bir kitap vardır Speed of Trust diye, iyi bir özet. Bir ortamda güven varsa orada hız var. Düşünün, hızın olmadığı yerleri düşünün, güvensizlikten bürokrasiyi görürsünüz günlük hayatımızda bile. Hiyerarşi görürsünüz, bürokrasi görürsünüz. Collective wisdom azalır, beraber karar vermiyor. Bir fikir üzerinde çalışma azalır güven yoksa. Koltuk mücadelesi görürsünüz vesaire. Ben o yüzden hep güveni telkin etmeye çalıştım, tahsis etmeye çalıştım. Güvenin de ne olduğunu, hani güvenilir olalım. Ama güven nedir? Güven integrity'dir, özü sözü biri olmak. Arkadaşlara söz verdiysem her zaman tuttum. Ve söz veren arkadaşların, taahhüt veren arkadaşların tutmasını bekledim. Integrity, bu özü sözü biri olmakta düşüklük yaşadığımız arkadaşlarla tereddütsüz yolları ayırdım. Organizasyonun içinde hep o güvene çok önem verdik. Yani özü sözü biri olmak, şeffaf olmak, yetkinlikler anlamında geliştirmek kendimizi, yetkin olmak. Güven çok derin bir konu. Ama girişimciye bir tane bir şey tavsiye edecek olsam eninde sonunda dolaşır. Güveni söylerim. Ben mesela yatırımcılarıma hedefi tutamadığımda birinin beni denetlemesine gerek kalmadan kendim zaten yazardım, söylerdim. Ve bütün yatırımcılarımın 4-5 yatırım turunda da aynen yatırım yapmaya devam ettiğini görüyoruz. Bu da güvenle mümkün oldu. Organizasyonun hızı da güvenle mümkün oldu. Yani sahiplenmeyi de getiriyor güvenin olduğu bir ortam. Aslında bir aile ortamı. Ailemizi diğer birliklerden ayıran şey birbirimize olan bence güvenimiz. Sevgimizin yanında. Dolayısıyla bir aile ortamı yaratmaları çok önemli. Asla yalan söylemesinler, egzecere etmesinler, etkilemek için büyütmesinler. Güven tahsis ederlerse çok rahat gidecektir. Çok basit geliyor insana ama inanın bir yer tutacaksınız. Benim ilk ofisim işte kağıthanedeydi, böyle 4 kişinin sığabileceği bir ofiste. Ev sahibini, mal sahibini ikna etmeniz gerekiyor. Size güvenmesi gerekiyor. Çünkü diyorsunuz ki ben bir şey kuruyorum. Kimsin? Hani sarı çizmeli Mehmet Ali. Ya da birini işe alacaksınız. Böyle orta düzey ilk kez bir yönetici alayım dediğimde hatırlıyorum. Abi ne kadar paranız var? Yeni kurulmuşsunuz. Valla 4 aylık maaşını ödeyecek paramız var. Devamı yok. Ama bu kişi geliyor. Neden geliyor? Güveniyor size. Yani o gözünüzden o ışığın çıkması ve dürüstçe her şeyi paylaşmanız lazım. Biraz girişimciler eksik oldukları konuları saklamayla ilgili tendansı gösteriyorlar. Yani olduğundan çok parası var gibi, olduğundan büyük iyi bir ekibi var gibi. Dürüstlüğü tavsiye ederim. Orada adalet döner dolaşır, girişimcinin çıkarına sonuç doğurur diyelim. Yine mi uzun olduk?
Yok, çok değerli öğütler, çok değerli yönlendirmeler ve özellikle samimiyet, güven, aile ortamını sağlamak, bunlar gerçekten bir şirketi alıp başka yerlere götüren temel taşlar diyeyim. Sen bunları söyleyince ben 2023 vizyonunu artık sizin yakalayacağınızdan endişe etmemeye başladım. Yani gerçekten bu önümüzdeki yılın sonunda lider bir teknoloji şirketi olacağınıza inanıyorum. Başında sen çok gerçekten genel çatıyı çok iyi çizen bir lidersin. Katıldığın için çok teşekkürler.
Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok keyifliydi. Başarılar.
Türkiye'nin liderleri Koray Bilici'yi anlattı. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere.